Ayrım 15. Ağaç şarkı söyleyince. Stratis Havyaras. Sayfa 169. 25. Ajan R. 16-21. O gün daha sonra İhtiyar Petros kasaba meydanında belirdi ve Tryfos ona yaklaşarak Lekas hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. İhtiyar Petros, hayır ama dostumuz Ajan R hakkında haberlerim var. Boş ver dedi Tryfos. Dinle, öykü giderek daha ilginç oluyor. Yeni gelen biri hangi öykü diye sordu. İhtiyar Petros'un çevresinde bir kez daha küçük bir grup oluşmuştu. Kirnotis gözlerini devirerek R hakkında gerçek bir öykü dedi. Yeni gelenlerden biri R de kim dedi. Dinleyin belki anlarsınız. Nerede kalmıştım? Evet, paragraf 16'da ve öykünün devamını anlattı. 16. R müttefik komutanlığından düşmana karşı genel bir saldırı için planları dağ savaşçıları ile koordine etmesi için emir aldı. Ona yüzbaşı Andromache'ye ulaştırılmak üzere şifreli bir mesaj verdiler. 17. Yüzbaşı Andromache mesajın şifresini çözdü. Mesaj, Korax operasyonunu planlandığı biçimde yürütün. Müttefik hava ve kara desteği derhal sağlanacak diyordu. Ayrıca Ajan R işbirlikçidir. Tekrar ediyoruz, Ajan R tehlikelidir. Derhal tasfiye edin. 18. Yüzbaşı Andromache mesajı yaktı ve Ajan R'ye içindekiler hakkında hiçbir şey söylemedi. Ona sadece savaş çabalarına müttefiklerin bir ajanı olarak son vermesini, dağ savaşçılarına katılmasını ya da evine dönmesini önerdi. Çünkü müttefiklerin ideolojisi değişiyordu. Bu ne demekse dedi. 19. R yüzbaşı Andromache'ye teşekkür etti ve görevi hakkında rapor vermek üzere E'deki müttefik karargahına döndü. Bu arada müttefiklerle dağ savaşçıları arasındaki ilişki bozulmaya başlamıştı. R yeniden tutuklandı, bu kez ihanet suçundan. 20. R askeri mahkemeye çıkarıldı ve eski telsizcisini R'nin dağ savaşçılarıyla bir kez değil iki kez işbirliği yaptığına dair tanık olarak çağırdılar. 21. R ölünceye kadar boğazından asılma cezasına çarptırıldı, eski tecil edilmiş cezası da canlandırıldı, bir ölüm cezası ya da ölünceye kadar boğazından iki kez asılma cezasına ya da iki kez ölme cezasına çarptırıldı ya da İhtiyar Petros, hey durun bir dakika aceleniz ne diye bağırdı. Dinleyicileri birer ikişer uzaklaşmaya başlayınca sonunu dinlemeyecek misiniz, ne olduğu sizi ilgilendirmiyor mu? Oruçtan önceki pazar. Kasabamızın kurtuluşundan 3 gün sonra Yüzbaşı Andromache ve ordusu ülkenin her yanındaki direniş gruplarıyla bir toplantıya katılmak üzere dağa gitti. Rehineleri de yanlarında götürdüler. 6 savaşçı, Ariste bunların içindeydi. Kasabanın yeni garnizonu olarak arkada kaldılar. İyi bir buğday hasadı için çok geç kalmadığımızı umut ederek tarlalarımızı sürmeye başladık. Ana hala bir torbada karpuz çekirdeği buldu ve meydanda dağıtırken eğer hepsi yeşerirse bir ordu doyuracak kadar karpuzumuz olur diye bağırdı. Ve Tryfos, biz artık düşmanın esiri değiliz ama toprağın esiri olmaya dönebiliriz dedi. Oruçtan önceki pazar günü tef, çifte, flüt ve zil sesleriyle geldi. Sabahleyin uyandığımızda şehvet çırtkanları, yüzlerinde hayvan maskeleri, ellerinde ikide bir kadınlara doğru hacı yatmaz gibi salladıkları, bir metre boyunda yaylı cinsel organlar, çakalın beşinci ayağı, dulun susamış bahçesi, bakirenin kapıya toslaması gibi şarkılar söyleyerek sokaklara dökülmüşlerdi. Şarkı aralarında insanları çiftleşmeye zorluyorlar, şu anda çiftleşmelerini öneriyorlar, havaya, yaşa ve çiftlerin boyuna ya da aile tarihine göre alışılmamış yollar telkin ediyorlardı. İnsanlar çocukları içeri yolluyor ve canı gönülden kahkahalar atıyorlardı ya da çığırtkanlara yanıt verip daha komik pozisyonlar tavsiye ediyorlardı. Daha yaşlı erkekler bıyıklarının altında sırıtıyorlar ya da bastonlarını sallıyorlardı. Karıları ise kulaklarını tıkayarak dehşete düşmüş numarası yapıyorlardı. Çığırtkanlar dört yol ağzına geldiklerinde durdular. Antigospel, Allah sözü karşıtı adlı el yazısı bir kitaptan bölümler okudular. Kitabın dili o denli resmi idi ki sadece amsik, arka yarım küreler gibi sözcükleri anlayabiliyordum. Her bölümün sonunda uzun bir amin çekiyorlardı. Mahallelerde dolaşırken rastladıkları evli olmayan her ergene o gece nehir üzerinde minik bir ada olan kutsal ağaçlıkta yapılacak olan genellikle malum yıllık denilen sinodu kaçırmamalarını öneriyorlardı. Eski ayinler başlıyor. Bir efsaneye göre kutsal ağaçlı keçi ayaklının ve perilerin sığınağıydı. Eski zamanlarda sığınağın bir rahibesi, tenasül aleti harika bir şekilde dikleşmiş oturan tanrının mermer bir heykeli varmış. Yılda bir kez kasabayı yöneten kadınlar, bütün erkekleri evlere kilitler, bütün bakireleri renkli meşalelerle bir dizi halinde tanrıya götürürlermiş. Bakireler soyunur, birer birer tanrının kucağına otururmuş. O sıralarda bekaret, sıradan erkeklerin eline bırakılamayacak denli kutsal bir erdemmiş. Ama gece olunca ve Tanrı'ya karşı görev yerine getirildikten sonra erkekler serbest bırakılır ve törene katılmalarına izin verilirmiş. Zaman geçmiş ve Hristiyanlık kasabayı işgal etmiş. İlk Hristiyan rahipler ellerine baltayı alıp Tanrı'nın kucağını dümdüz etmişler. Herkes Hristiyanlığın da bir rahip ya da aziz aracılığıyla benzer bir ayinle ortaya çıkacağını düşünmüş ve eski ayini olduğu gibi korumuşlar. O zamandan bu yana festivalin kuralları değişmiş, erkekler ayinin ilk bölümüne katılmamayı reddetmişler. Filisfos, Filipos ve ben adaya gitmemize izin verilmeyecek denli küçüktük. Onun için erkenden geldik ve böğürtlen çalılıkların arasına gizlendik. Ay çıkınca kasabamızın genç kızları ve erkekleri değişik kıyafetler giymiş olarak ve yüzlerinde maskeleriyle birer ikişer sökün etti. Bazıları birbirini tanımaya çalışıyordu. Aslında bu hileydi ama Filipos'un dediği gibi kim hoş olmayan bir sürpriz ister? Şarap yoktu, erkeklerin taşıdıkları cep şişeleri, çabuk içki dediğimiz yulaftan yapılma bir tür birayla doluydu. Kalabalık arttıkça bir küçük grup yeni gelenin kokulu otlar ve kuru köklerle bir ateş yaktıklarını gördük. Ateşin çevresine oturup bambu flütlerle dumanı içlerine çektiler, sonra da aynı flütlerle müzik yaptılar. Onlara tef ve gitar çalanlar katıldı. Dans başlayınca dört adam adayı karaya bağlayan küçük köprüyü kaldırdılar ki kimse şafaktan önce ayrılmasın. Kalabalık alkışladı. Dansa katılanlar giderek çoğalıyordu ve el ele tutuşmuş tek sıra eski ağaçların ve ateşin çevresinde ritmik adımlarla hareket etti. O sırada Filipos dans edenlerin arasında Aris'i tanıdı. Filipos'un ağabeyinin sadece tek kolu olduğu için sıranın sonunda dans ediyordu. Ama Filipos, Aris'in yanında dans edenin Lemonya olup olmadığını göremedi. Birden Filipos heyecanlandı ve gizlendiğimizi unutarak ''Bakın!'' diye bağırdı. Sonra ''Bakın!'' diye fısıldadı. ''Ne? Ne? Yeşil maskeli kadın. Nerede? Ortada şapka da giyiyor ama saçları görülüyor.'' Filipos'un gösterdiği kadın öbürlerinden daha uzun boyluydu. O denli zarif dans ediyordu ki yanındaki adam adımlarını şaşırıyordu. ''Evet, saçlarını görüyorum.'' dedim. Onun yanında adımları dolaşan erkek amcam Yason'du. Ateş dansı. Çalgıcılar dansa katılınca müziği kim çalacak? Dans edenler yavaşladılar, aralarında konuşmaya başladılar. Biz her şey sıkıcı bir toplantıya dönüşecek diye korktuk. Ama iki dakika sonra tertemiz berrak bir ses geceyi doldurdu. Bu Hermione'ydi. Eski bir aşk şarkısının ilk iki mısrasını söyledi. Öbürleri aynı mısralarla onu izlerken bir yandan da dans ediyorlardı. Filipos, Filisfos ve ben gizlenmekten sıkılarak çalılıktan çıktık ve uzaktan öbürleriyle beraber şarkıya katıldık. Daha çok şarkı söylendi ama erkekler ve kadınlar ikişer ikişer dans etmeyi yeğlediklerinden sıra bozuldu. Ay batı göğüne yaslanmaya başlayınca ve her yere ağaçların gölgesi inince Yason amcam ateşteki kökleri ve çırpıları yaydı ve dans edenlere ayakkabılarını çıkarmalarını söyledi. Çıkardılar. Geleneksel ateş dansı bambu flütlerin ve çırpılan ellerin ritmiyle başladı. Müziğin temposu arttı. Dansçılar şarkı söyleterek, gülerek ya da parmakları bir ateş koruna değince çığlıklar atarak daha hızlı dönmeye başladılar. Birkaç erkek gömleklerini çıkardılar. Birkaç kadın bluzlarını sıyırdılar. Omuzlar, göğüsler, karınlar, sırtlar terden pırıldıyordu. Fakat ateşin üzerinde tepinmeler kül bulutlarının havalanmasına neden oldu ve daha çok dansçı giysilerini hızla çıkardılar. Sadece yüzlerindeki maskeler kalmıştı. Biz biraz daha yaklaştık. Dans doruğuna yaklaşıyordu ve erkeklerin çoğunun kamışı dikleşmişti. Bu da dansa bir başka özellik kattı. Dansçılar yüz yüze yukarı aşağı zıplarlarken erkekler öne doğru çıktılar. Bunun üzerine kadınlar yavaşça yana çekildiler ve güldüler. Müzikle birlikte pantolonlar, etekler ve iç çamaşırları sağa sola fırlatılıyordu. Maskeler hala yüzlerde olduğu halde dansçıların çoğunu tanımaya başlamıştık. Onlardan biri Lemonya idi. putperestler, şeytan sevenler diye çığlıklar attı rahip. Çalılıklardan cübbesi arkasında havalanarak fırlarken, bunun dışında rahibin baskısı dansçıları rahatsız etmemişti. Tersine rahip sağa sola vurarak ilerlerken kendisi de dansın bir parçası gibi görünüyordu. Artık dansçılar birbirlerine daha da sıkı sarılmışlardı. Kamçı kendi yönlerinde ıslık çalarken yana doğru gidiyorlardı. Bazıları ise buna bile gerek görmüyorlardı. Bir kahkaha, ritim ve toz yumağı halinde rahibin çevresinde adam yorulup başı dönünceye kadar zıplamaya devam ettiler. Tanrım, göklerin gözlerindeki perdeyi kaldır ve senin tufanının dehşetini bu günahkarlara gönder diye bağırdı rahip sonunda. Gözlerini, kamçısını ve incili yıldız dolu göğe doğru kaldırarak ve o bitirince dansçılardan dördü onu kollarından ve bacaklarından yakaladılar, vaftiz ilahisini söyleyerek kıyıya götürdüler, bir, iki, üç suya attılar, suya düşme sesi ve amin. Aris ile Lemonya. Birkaç çift daha el ele çalılıklarda kayboldular. Filipos, Filisfos ve ben yeniden böğürtlenlerin arasına girdik ama birazdan bir ses duyduk. Yolumuza devam etmeye karar verdik. Durduk. Şşt! Nerede? Sanırım Aris ile Lemonya diye fısıldadı Filipos. Otların üzerine çırılçıplak uzanmışlar, öpüşüyorlardı. Kolları bacakları ay ışığında parlıyordu. Havada bir ter ve kül kokusu vardı. Aris bir şey fısıldadı ama ne dediğini duyamadık. Lemonya nefes nefese Aris'in başını göğsüne bastırdı ve Filipos ''Şşşt'' dedi. Filisfos ''Ne var?'' diye sordu. Filipos ''Bakma'' dedi. ''Bakmamazlık edemiyorum.'' Lemonya sırt üstü döndü. Aris onun üstüne çıktı ve bacaklarını araladı. Öne doğru eğildi ama kıza değmedi. Çünkü tek elini kendine destek vermek için kullanmak zorundaydı. Onun kendini dengelediğini, vücudunu kızınkinin üzerine indirdiğini gördük. Filipos, hadi gözlerinizi kapatın dedi. Filisfos, şşş dedi. Lemonya ona sarılmış olarak Aris'in ağırlığını tuttu. Aris yavaş yavaş elini Lemonya'nın bacak arasına soktu ve kızın vücudunun alt bölümünü kendine çekti. Lemonya bacaklarını kaldırmaya başladı. Aris'in elinin yukarı aşağı hareket ettiğini, kıza dokunduğunu ve orasını ovduğunu gördük. Lemonya yüzünü çevirdi, yanağını omzuna dayadı, gözlerini kapadı ve fısıldadığını duyduk. Evet, kız gözlerini kapadı. Aris elini çekti ve ileri doğru hamle yaptı ama elini yere dayamadan önce dengesini kaybetti ve sol yanına düştü. Aris yan olarak sessiz ve hareketsiz kaldı. Lemonya sağa döndü ve yüz yüze geldiler. Aris'in saçlarını okşamaya ve ağlamaya başladı. Daha da yakınlaşarak titreyen bir sesle "Gel," dedi. Aris yüzünü aşağı döndürdü ve otlara bastırdı. "Gel. Bana yeniden sarıl," diye fısıldadı kız. Sonra sol yanına yattı ve Aris'in elini göğsüne götürdü. Aris yüzünü kaldırdı ve kızın ensesini öpmeye başladı. Yavaşça elini kızın kalçasına indirdi, kalçalarına bastırarak kendini ona daha yakınlaştırdı ve kızın vücudunu göremez olduk. Bütün görebildiğimiz, hareket eden, yavaşça sarsılan, durmadan kızın içine giren sırtı oldu. Yason ile Hermione. Genç çiftler otların bol olduğu ya da ağaçların arasında ay ışığı alan yerler aramak için ortadan kayboldukça dans edenlerin sayısı azaldı. Şafağın serin esintisi nehrin yüzeyini kırıştırarak yaklaştığında ağaçlık hala terleyen vücutların kokusuyla doluydu. Filipos, Filisfos ve ben Yason amca ile Hermione'yi aramak için ağaçların arasında dikkatle yürüdük. Onları bir ağacın dibinde öpüşürken gördük. Yason amca hem Hermione'ye hem de ağaca sarılmıştı. Seyretmek için biraz uzakta yere oturduk. Ama yakındaki çalılıklardan gelen ses üzerine kafalarımızı eğdik. Başımı yeniden kaldırdığımda maskeli bir adamın yaprakların arasında kaybolduğunu gördüm. Yason amca ağacı bıraktı. O anda Hermione uzun kızıl saçlarını dalgalandırdı ve aya baktı. Ben uzun upuzun bir çığlık duydum. Hermione'nin yaslandığı ağacın söylediği şarkının sonuna benzeyen ama Filipos ve Filisfos şarkı söyleyenin Hermione'nin kendisinin olduğunu söylediler. Yason amcam onu kollarının arasına aldı, iki kez havada döndürdü, ağacın kökünün yanında yere yatırdı, gülerek kadının gözlerini sildi, içinde yaşlar varmış gibi. Filisfos neden ağlıyor diye sordu. Şşş, belki de çok gelmiştir dedi Filipos. Çok gelen ne? Şşş. Yason amcam Hermione'nin dudaklarına parmaklarıyla dokundu. Ona yeniden dudaklarıyla ve parmaklarıyla dokundu, vücuduna düşen yaprak gölgelerinin arasından ay ışığını arayarak, bu Hermione'nin titreyerek kollarını bacaklarını germesine neden oldu. Sonra dudakları aralandı, dişlerini sanki ayın, ağzını sulandıran o acı limonun yumuşak etine geçirmişti. Hermione'nin göğüs uçları sertleşti, karnının kasları iki kez oynadı. Bu bir kez de büyükanneme olmuştu. Bir şey onu şaşırttığı zaman ağzımı açık bırakmışım ve bil bakalım ne oldu. Bir kelebek kanatlarını çırparak ve beni gıdıklayarak ağzımdan içeri girdi. Büyükannem kendine gelebilmek için bir çorba kaşığı dolusu gaz içmişti. Şşş, ne var? Bakın. Yason amcam Hermione'nin karnını öpüyordu. Ellerini yere dayadı. Hermione'nin baldırlarını öptü. Yüzünü baldırlarının arasına gömdü. Ağzını bacak arasına soktu. Ve tam arkalarında yaprakların arasından süzülen ışıkla yarı aydınlanmış maskeli adamı bir kez daha gördüm. Aşıklara gözlerini dikmiş homurdanıyordu. Hermione ellerini çabucak otlardan adamın ellerinden uzağa çekti ve bir şarkının sonu gibi bir ses çıkaran ağaca sarıldı. Karnının 6-7 kez daha titrediğini gördüm. Kül tadı. Yan yana yattılar, soluk soluğa yeniden öpüşerek. İkisinin de yüzü Hermione'nin saçlarında kaybolmuş, kollar kolların üzerine atılıyor, bacaklar zaten birbirine dolanmış, hareketleri yavaş ve değişken. Sırt sırta döndüler ve bir an altlarında ezilmeyen otların yansımasını dinlemek için hareketsiz kaldılar. Başımı eğdim ve ayın, Yason amcamın sırtında battığını gördüm. Hermione onu göğsüne sımsıkı bastırıyordu. Ay onun elleri arasından aşağıya kaydı ve Hermione ayı tutamadı. Derken ellerini amcamın bacak arasında, kalçalarında dolaştırdı ve onu kendine çekti. Kendini de ona doğru itti. Sabırsızlanmıştı. Başını sağa sola döndürdüğünü, yanaklarını otlara yapıştırdığını gördüm. Hermione bacaklarını onun omuzlarının üzerine kaldırdı ve aralarındaki mesafeyi çabucak kısalttı. Bunu yaparken baldırlarının arasındaki mor bölgeyi benden saklamıştı. Birbirlerinin suratlarını tuttular, gözlerinin içine baktılar, yüz ifadelerini yoğunlaştırdılar ve o yoğunluğu tanıyınca ikisi de gülümsediler. Onların hareketlerini yarıda kesen ve değiştiren bir gülümseme. Maskeli yüz aşağı baktı ve yeniden onlara baktığında yüzün yanında bir tüfeğin namlusunu gördüm. Tüfeğin kalkıp nişan aldığını gördüm ve ayağa fırlayıp "Lekas! Galiba bu Lekas. Amca Hermione saklanın, sizi öldürecek!" diye bağırdım ama ağzımdan ses çıkmadı. Yeniden bağırmaya çalıştım, ağzımın kenarlarının yırtıldığını hissettim ama iki aşık beni duymadılar. Yukarı aşağı hareket etmeye, tek vücut halinde yuvarlanmaya devam ettiler. Tüfeğin ağzı onların her hareketini en yüksek sesle iç geçireni izledi. Durdular, birbirlerine sımsıkı sarılmışlardı, soluklarını tuttular, gözleri kapalıydı. Görünmeyen bir şey var ve dünyanın sonu olamaz artık. Sıkı durun, sen ve ben ve yeryüzünün düşmesi. Onlar durunca silah da durmuştu, ateş püsküreceğini biliyordum. Ateş etti, yerimden fırladım, koştum ve kendi vücudumu onlara siper etmeye çalıştım. Güm, onları ittim, birbirlerinden ayrılmadılar, yeniden ittim. Güm, hepimiz yuvarlandık. Terleyen kaslar ve bir kül tadı. Onların üzerinde kalmaya çalıştım ama hepimiz yuvarlandık. Güm, güm, kan ve bir titreme, tuzlu kan ve ter ve yanık yaprak kokusu. Durduk, ellerimiz ve bacaklarımızla birbirimize sarılmıştık, soluğumuzu tuttuk, gözlerimizi açmadık, göğün yere düştüğünü, dünyanın sonunun geldiğini hangimiz gördük bilemedik. Ayak sesleri duyduk, daha çok ayak sesi çığlıklar duyduk, çıplak ete inen yumrukların sesini. Yeniden ayak sesleri, sonra dalların çatırdaması ve maskesini çıkarın diyen bir ses. Güreşen vücutlar, çatırdayan dallar, ah diye bir feryat ve bağıran bir başka ses. Bu Lekas, domuz, çakal. Lekas kurtulmaya çalıştı, onu yumrukladılar, o ise bağırıyordu. O benim, o bana ait. İnen yumrukların sesi, çatırdayan dallar, kemiklerin kırılması ve kollarının bacaklarının koparılması. kan ve ardından ter kokusu, sonra bir kül tadı ve biz üçümüz hala yerdeyiz. Birbirimize dolanmış, soluklarımızı tutmuş, hareket gücünü kaybetmiş, hareket etmeye korkan. Soluğumuzu tuttuk ve soğumaya başladık. Böylece hiçbirimiz öbüründeki değişikliği fark etmeyecekti. Hala yerde, kıpırtısız, soğuktan bir yumağız. Öbürlerinin hangimizin ölmüş, hangimizin sağ olduğunu anlamak için bizi birbirimizden ayırmayacaklarını umut ederek. 15. ayrımın sonu, sayfa 179.